Ayrım 12. Loksandra İstanbul Düşü. Maria Jordanidou. Sayfa 114. 5. Tanrı'ya şükürler olsun, çünkü ebedi olan yalnız O. Yerdeki, gökteki her şey geçici. Yaşatan O, öldüren O. Yıkan O, yapan O. Kendini beklenmedik bir anda İstavro sokağında bulan Loksandra artık sonunun yaklaştığını hissediyordu. Artık burası onun yeri olmalıydı. Kocasının ölümünü nasıl tevekkülle karşılamış ise yeni yaşamını da öylece kabullenmişti. Ne yaparsın, dünya böyleydi. İstavro sokağı Bakırköy'e hiç benzemiyordu. Bu yeni yaşamı sanki bir makas olmuş, o eski güzel yaşamını kesip geçmişe atmış, böylece güzel bir rüya sönüp gitmişti. Kilio da bunu hissediyor ve eski Bakırköy akşamlarını, gökyüzünü, denizi, bahçelerini ve içindeki çınar ağacını özlüyordu. Babasından kalan kitaplığı da elinden gitmişti çünkü taşınacaklarına yakın Teodoro bütün kitapları alıp götürmüş, elinde kala kala Cassiani, Ali Ağa ve Evlilik Kurbanları adındaki kitaplar kalmıştı. Başlangıçta cennet hayatı sandığı Pera'nın sosyete yaşamından şimdi kaçıyor, melankoliye kapılıyor, kaybolan cennetleri için gözyaşı döküyordu. Annesinin tam tersiydi bu bakımdan. Yitirilen cennetler için Loksandra hiç ağlamazdı. Mutluluğu aradığı da hiç olmamıştı. Mutluluk arayıp hep Loksandra'yı bulmuştu. Hiç beklenmedik anlarda aniden çıkıp gelmişti. Melek birden Balıklı'daki Meryem Ana havuzuna iniyor, sularını karıştırıyor, Loksandra'yı yeniden vaftiz ediyordu. Şükürler olsun, Panaya'nın ona verdiği mutluluk büyüktü. Ağustos ördeği Bamya'yla iyi gidiyordu. Ağustos'un sona ermesi Bamyalı ördek yememek ne yazıktı. Panaya yortusunun birinci gününde Loksandra Bamya'yla pişirmek üzere ördek aldı ve bütün yorgunluğuna rağmen onları kızartmak için tek başına mutfağa indi. Yorgundu çünkü o gün evin kışlık yakacağını da yerleştirmekle uğraşmıştı. Depo odun kömürüyle dolmuştu. Sobalar içinde 30 çeki odun almış, kestirip çuvallara doldurtmak için de Kürtleri çağırmıştı. Nasıl ki İstanbul'un sütçüleri Slav, balıkçıları Ermeni, fırıncıları ise Taşralı idiyse, odun kesicileri de Kürttü. Bunun için Loksandra odunlarını kestirmek için Kürtleri çağırmıştı. Sabah sabah 30 çeki kalın odunu sokağın ortasına boşaltmışlar, sonra da feslerinin etrafına mendil bağlamış, bileği güçlü dev gibi Kürtler, parıldayan keskin baltalarıyla odunları kesmeye gelmişlerdi. Kürtler baltalarına meraklıydılar. Kürdistan'daki köylerinde bile Kürtler baltalarını yanlarından ayırmazlar ve gurbete gidecekleri zaman anaları, Ispartalı kadınların oğullarına kalkan verdikleri gibi ellerine balta verirlerdi. Kürt çocuğu 14-15 yaşlarına gelip de ilk gençlik heyecanlarını duymaya başlayınca eline çiçek almaz, baltasını omuzuna vurduğu gibi "Derdim var, derdim!" diye bağırarak mahalleleri dolaşmaya başlar, kafesli pencerelere bakardı. Onun derdine derman olmayı kabul eden kız da penceresini açar, derdine kurban olurum diye karşılık verirdi. Bunun üzerine ben de baltayı burada vururum diyen damat namzedi, baltayı kız evinin kapısına saplardı. Sonra eve gider, baltayı geri getirmesi için anasını yollar ve bu fırsatla anası kızı görmüş olurdu. Baltanın Kürt için büyük anlamı vardı. Kürt'ün baltasına söz atmak, peygamberine söz atmaktan kötüydü. Loksandra Türklerden korktuğu gibi Kürtlerden de korkuyordu. Odunlarını kestirmek için onları çağırdığında pek senli benli olmazdı. Elindeki bir kütüğü Kürt'ün başı üzerinde sallayarak bağırdı. Allah müstahakını versin köpoğlu köpek. Bunu görüyor musun? Sobaya sığar mı bu odun more? Başka söyleyecek, hele baltasına dokunacak sözü yoktu. Yine de Kürtler gariptir ki sözlerine hiç alınmıyorlar, her hatırını yerine getiriyorlardı. Odunları çuvallara doldurup depoya taşıdılar ve o akşamki uğurlama çok candan oldu. Sıkça güle güleler, sağlık ve iyi bir kış geçirme dilekleri, bahşişler, küçük hediye paketleri birbirini kovaladı. Bu çocuğun için şunu da karına götür ve benzeri şeyler. O gece Loksandra yorgunluktan bitkin bir halde erken yattı ve bütün gece rüyasında baltalar, et ve kıyma satırları ve buna benzer saçmalıklar gördü. O günkü olayların etkisiyle olacak diyerek önemsemedi. Yine de uyandığında hayır olsun dedi ve yemeği hazırlamak için mutfağa indi. Dünyada olup bitenleri nereden bilsindi gariban? 18 yıl önce Ay Stefano'da imzalanmış olan anlaşmanın gözden geçirildiğini ve yine gözden geçirilmekte olduğunu, Bulgaristan'ın özerklik kazandığını, Romanya ve Karadağ'ın bağımsızlık istediklerini, Rusya'nın Kars, Ardahan ve Batum'u, İngiltere'nin Kıbrıs'ı, Yunanistan'ın Batı Trakya ve Epirüs'ten bir parça aldığını, kendilerine verilen sözün tutulmaması üzerine hiçbir şey alamayan Ermenilerin ayaklandıklarını ve Sultan Abdülhamit'in halkı kışkırtarak Kürdistan'dan getirttiği baltalı Kürtlere İstanbul sokaklarında Ermenileri kırdırttığını, bütün bunları nereden bilsin Diloksandra? Zavallı dünyadan bir haber, ördekleri hazırlamak için aşağı indi. O gün keyfi de yerindeydi. Hem de ne keyif. Geçenlerde Yorgo'dan mektup almışlardı ve Kilio ile evlenmek için izin istiyordu. Çocukça yazılmış bir mektuptu bu biraz. Ama önemli olan Kilio ile evlenmek istemesiydi. Mektup şöyle başlıyordu. Şu zor anlarımda düşüncelerim seninle. Derin limanım benim, konuksever limanım. Ondan sonra da sarhoşlukla yazmış olsa gerek, Epaminonda ile birlikte Cenova'da gemiyi kaçırdıklarını, yapayalnız ve parasız kaldıklarını yazıyordu. Kötü bir şey yapmadık diyordu. Sıkıntılarını unutmak için biraz içmişler ve zamanında gemiye dönememişlerdi. Cenova sokaklarında gecelemişler. Epaminonda karanlıkta bir Katolik papazının peşine takılarak pist pist demeye başlamış. Çünkü onu kadın sanmış. Bunu yanlış anlayan halk Epaminonda'yı yakaladıkları gibi polise teslim etmişler. Neyse ki oradaki Yunan konsolosu Yorgaki'nin hemşerisi çıkmış da Epaminonda'yı hapisten kurtarmış ve birkaç güne kadar onları bir vapura bindirip İstanbul'a yollayacakmış. Loksandra isterse geldiklerinde nişan yapmak istiyordu. Mektubunu bitirmeden önce bir daha ağzına içki koymayacağına yemin ediyordu. Nasıl keyfi yerinde olmasındı? Tencereyi ateşe koydu ve et pişince tuzuna baktı. O anda sokaktan ayak sesleri bağırış çağırış duydu Tarnana'ya. ''Bre Tarnana, kalk bir baksana dışarıda ne oluyor?'' dedi. Tarnana gidip bakmaya üşeniyor çünkü bakabilmek için mutfak alçakta olduğundan Leoba'nın üzerine çıkması gerekecek. Öyle bile ancak koşuşan insanların ayakları görünüyor. Loksandra yavaş yavaş iskemlenin üstüne çıkıyor, bakınca bir de ne görsün? Kürt'ün biri elindeki baltayla karşı komşu Monsieur Arti'nin kapısını kırmaya çalışıyor. İskemleden inerek büyük çorba kepçesini kapıyor. Gör bak şimdi ne yapacağım ona. Eteklerini topluyor ve koşarak merdivenleri çıkmaya çalışıyor. Basamaklarda Kilio'ya çarpıyor. Kilio bayılacakmış gibi. Adam öldürüyorlar anne, adam öldürüyorlar dedi. Ne öldürmesi bre? Kürt'ün biri Monsieur Arti'nin kapısını kırmaya çalışıyor. Çekil önümden geçeyim. Sultan'la da yukarıdan indi. Kilio ile Tarnana bağırışması dışarıdan duyulmasın diye Loksandra'nın ağzını kapamaya çalışıyorlar. Onu pencerelerden uzak tutmak için çırpınıyor, perdeleri çekiyorlar. Ayak sesleri, vuruş dövüşler, yırtıcı çığlıklar oraya kadar geliyordu. Sonra sessizlik. Az sonra yine kavga gürültü. Her sessizlik oluşunda Loksandra ayağa fırlayıp çorba kepçesini kapıyordu. Canım Kürt bunlar, bırakın da gidip bakayım neler oluyor. Canlarını şeytan alsın bunların. Gürültü kesildikten sonra yazıhaneden çırak hem hallerini sormak hem de getirmiş olduğu yiyecekleri bırakmak için çıkıp eve geldi. Ermenilerin öldürüldüğünü ama Türklerin evlerinde Ermeni saklamadıkça Rumlara dokunmadıklarını ve Tarnana'nın Ermeni olduğu haberi duyulmasın diye Teodoro'nun Allah'a yalvarıp durduğunu anlattı. İstavros sokağında ortalık yatışmıştı ama başka semtlerde kan dökme hala sürüyordu. Bunları duyunca Loksandra korkuya kapıldı ve Tarnana'yı yatağının altına sakladı. Pencereye çıkmaya korkuyor, perdeleri açmaya korkuyor. Satıcılar hiçbir şey olmamış gibi yeniden sokaktan geçmeye başladılar. Salepçi çıktı, ciğerci çıktı ve onun geldiğini duyan kediler miyavlamaya başladılar. Loksandra kedilerini kömürlüğe kapattı. ''Susun bre, sakın dışarı çıkmayın, öldürürler sizi sonra.'' Sabah sütçü kapıyı çaldı. Loksandra'da çıt yok. O günde süt olmayı versindi, çay içiversinler. Ne var ki 7. gün sucu çıkıp gelince kapıyı açmak zorunda kaldı çünkü evde su kalmamıştı. Hüseyin topallayarak içeri girdi, mutfağa indi ve büyük küpe 2 kırba su boşalttı. Hüseyin giderken Loksandra'yı dostça selamladı ve onun arkasından yumurtacı geldi. Cama vurdu. Kokona yumurta almayacak mısın? Pencereyi araladı, baktı ve düşündü. Acaba yumurtacı Mustafa da kan dökenlerden miydi? Ertesi günün sabahı oradan geçerken bekçi onu selamladı ve tatlı tatlı gözlerinin içine bakarak kahvesini bekledi. Pişir ona bir kahve bre Tarnana. Sokak kapısını açıp eşiğe oturdu ve yine düşünmeye başladı. Bekçi de kan dökenlerden miydi yoksa değil miydi? Bre Mehmet, sana bir şey sormak istiyorum. Sen de önceki gün sokaklardaki kanlı olaylara katıldın mı, katılmadın mı? Ama doğruyu söyle bana. Vallahi billah Mehmet katılmamıştı. Ben de öyle düşünmüştüm da ve ağlamaya başladı. Neden böyle kızıp köpürüyorlar? Zavallı Mösyö Artin onlara ne yaptı ki kalkıp adamcağızı öldürdüler? Hayır, söyle bana ne suçu vardı? Mehmet, vah vah vah dedi. Daha sonra ciğerci de ona vah vah vah dedi. Leblebici de vah vah vah dedi. Yanlış oldu. 10.000, 20.000 kişi öldürüyorlar, evlerini ve kiliselerini talan ediyorlar, ailelerin topuyla soyunu kurutuyorlar. Yanlış oldu. Sokaklardan akan kanları köpekler içti ve hiçbir şey olmamış gibi hayat eski haline döndü. Tarnana yatağın altından çıktı, Elengaki geldi ve hepsi birlikte mutfakta Kilyon'un yaklaşmakta olan nişan töreni için tatlılar hazırlamaya başladılar. Loksandra gözyaşlarını sildi, derdini eşeğe çevirdi. Bu işler böyleydi çünkü. Ne demişler? Kederin fazlası insanı delirtir. Cenova'da nezarethaneden çıkan Epaminon da Yorgo'nun Loksandra'ya mektup yazmış olduğunu ve Kilyo ile evlenmek istediğini duyunca sordu. Mektubu yolladın mı? Yorgaki ceplerini araştırdı ve gerçekten yollamış olduğunu söyledi. Ondan sonra kol saatlerini satarak gelin kıza hediye almak için yola düştüler. Ama Yorgaki ile yapmış olduğu konuşmadan sonra Epaminondayı bir düşüncedir aldı. İster misin mektubu postaya vermemiş olsun? Bir keresinde Marsilya'dan da Loksandra'ya bir mektup yazmış ama Rotterdam'a geldiklerinde mektubu kirli çamaşırlar arasında bulmuşlardı. Ne olur ne olmaz diyerek şimdilik hediye almamaya karar verdiler. Otele dönerek gece yarısına kadar mektubu aradılar. Çöp tenekelerini boşaltıp baktılar. Gizlice otelin yazıhanesine girerek oradaki çöp sepetine, harita ve kağıtların arasına baktılar. Yoktu. Yorgaki'nin canı sıkılmaya başladı. Epaminon da onu teselli etmeye çalışıyordu. Şeytan gözlerini bağlamış olacaktı ve yapılacak en iyi işin şimdi yatıp uyumak ve ertesi gün yeniden aramak olduğunu söyledi. Gece tuvalete gitmek için kalktığında koridorda sırtında geceliğiyle otelci kadına rastladı. Saçlarını kağıttan yapmış olduğu ondüle maşalarına sarmıştı. Buklelerinden birinin sarılı olduğu kağıtta Epaminon da Yorgaki'nin el yazısını tanır gibi oldu. Yanılıp yanılmadığını anlamak için kadına yaklaştı. Bu davranışı yanlış anlayan kadın imdat diye bağırmaya başladı. Bu olay üzerine ikisi de soluğu limanda aldılar ve gün doğmasına yakın nereye gideceğini bilmeden hareket eden ilk vapura kapağı attılar. Bu vapur Cardiff'ten yüklemiş olduğu kömürü İstanbul'a götürmekte olan Maria Luisa adında külüstür bir Yunan teknesiydi. Tayfalardan çoğu tanıdıkları çıktı. Olan bitenlere bakılırsa yine de şanslı sayılırlardı. Pera'ya varıp Loksandra'nın kapısını çaldıklarında kapıyı açmaya Kilyo değil, büyük pasta tepsisine ödünç istemeye gelmiş olan Elengaki'nin küçük kızı Efimia çıktı. Başta onu tanımadılar ama az sonra Marioka diye bağıran Epaminon da babaca kucakladı onu. Bu candan kucaklaşma öylesine uzun sürmüştü ki Yorgaki artık akraba olduklarına göre kucaklama sırası ona da gelsin diye Epaminondayı dürtmeye başladı. Efimia kıkırdadı, çapkınlaştı. Bir perçemi alnına düşürmüştü ve yanağındaki ben şimdi daha güzel görünüyordu. Eskiden Abanos sokağındaki Madame Marie'nin evinde içki bardaklarını kıran Marioka'nın ta kendisiydi sanki. Loksandra mutfaktan çıkıp onları görünce derin limanı andıran kollarını açtı. Yorgaki ile Epaminon da o zaman mektubun gönderilmiş olduğunu anladılar. Artık şüpheye yer yoktu. Yorgaki'nin boynuna sarılmak zorunda kaldığı Loksandra'nın kolları arasında nefesi kesildi. Nişan yapıldı, bir yıl sonra da düğün yapmaya karar verdiler. Çeyiz hazırlıkları başladı. Geleceğin kocası her gittiği limandan hediyeler yolluyordu. Ev neşe dolmuştu. Nisan geldi, ilk Nisan gülleri açıldı. Bir gün gül reçeli yapmak isteyen Loksandra'ya gül yapraklarını temizlemekte yardım etmek için bir araya toplandılar. Gül yapraklarını ve daha çok sabır isteyen bektaşi üzümünün temizlenmesi her zaman eğlenceye dönüşürdü. Eş ve dostlar bir gün bir komşuda, öbür gün öbür komşuda toplanırlar, üzerine temiz bir örtü serdikleri masanın etrafına otururlar, güle oynaya işin nasıl bittiğini anlamazlardı. O gün de herkes yemek odasında toplanmıştı. Elengaki, Efterpi, Efimia, Agato, Loksandra, Kilyo ve Sultana. Kapı vuruldu ve Epaminon da tek başına içeri girdi. "Aa, hoş geldin. Yorgaki nerede?" Yorgaki'nin şimdi gemisiyle Biskay sularında olacağını söylüyor. Kendisi de Fransa'da gemisinden ayrılmış, onlarla vedalaşmak üzere trenle İstanbul'a gelmişti. Çünkü cepheye gidiyordu. Loksandra yine "Aa!" dedi kaldı. Epaminon da büfenin önünde durdu, kömür tozundan siyahlaşmış olan bıyığını burdu. "Ana yurt," diyordu. "Boyunduruk altında yaşayan çocuklarını çağırıyor. Büyük olaylara gebeydi dünya." Yunanlılar İstanbul'u almak için yürüyüşe geçmişlerdi. Kilio ayağa fırladı, Epaminondan'ın boynuna atıldı. "Yaşasın Yunanistan!" diye bağırdı. Loksandra onu "kız sesini" diye azarladıktan sonra masanın altında terliklerini aramaya başladı. Elengaki gülleri elinden bırakarak çantasını toplamaya girişti. "Haydi gidiyoruz." "Nereye gidiyorsun canım?" Elengaki yine "gidiyoruz" dedi. Efterpi, "Yunanlılar Ay Stefano'dan mı girecekler?" diye sordu. "O Rus'un kıçını gördüğümüz günü hatırlıyor musun ki?" diyor. Loksandra terliklerini bulunca, "İyiliğimize mi bu iş, kötülüğümüze mi?" dedi. "Eh, iyiliğimize ise gelsinler. Koş Mori Sultana, kandili yak, ne diye kazık gibi öyle durup bakıyorsun?" Elengaki yeniden masaya oturarak gülleri temizleme işine kaldığı yerden başladı. "Haydi, bravo. Reçeli bir güzel pişirsinler de savaşa giderken Epaminonda da biraz yanında götürsün." Sonra kızlar Kilio'nun çeyizi için dantel örmeyi bırakıp Epaminonda'ya yünlü örmeye başladılar. Epaminonda'nın yanına vermek için Loksandra Arezzo'dan, Selanik yakınlarında banyoları ile tanınmış bir yer, birkaç dizi çiroz ve sucuk getirtti. İki okka pastırma ve içine turşu ve bir parça lakarda koymak için iki de çömlek aldı. Onun için bir ispirto lambası, kahve kutusu, cezve satın aldı ve bir kutunun içine biber, tarçın, yeni bahar ve mercan köşkü koydu. Yeni bir battaniye ve yanında hafif bir şilte ısmarladı. Sonra da Epaminonda ile birlikte fotoğrafçıya gittiler. Makinanın kara örtüsü altına giren fotoğrafçıyı gören Loksandra titriyordu. "Vazgeçtim, ben gidiyorum." Binbir güçlükle onu makina karşısında hareketsiz durmaya razı edebildiler. Fotoğrafçı kımıldamasın diye Loksandra'nın başını koltuğun arkasından çıkardığı bir demir parçasına yasladı. Yanında dimdik duran Epaminon da elini onun omzuna koydu. Loksandra bir havan topunun karşısındaymış gibi korku içinde fotoğraf makinesine bakıyordu. Fotoğraftaki Loksandra da korku ile bakıyordu. Gitmeden önce Epaminon da bir de fotoğrafçıda duran tahta ata binerek bir poz çektirmek istedi. Fotoğrafçıdan çıkınca bir şeyler yemek ve kendilerine gelebilmek için bir muhallebiciye girdiler. Çektirmiş oldukları fotoğrafları Epaminon da evden eve dolaşarak arkadaşlarına ve yakınlarına gösterdi. Arkadaşları ve yakınları da ona veda yemeği verebilmek için masaları kurdular. Tabii ki ondan sonra Loksandra da herkesi davet edip yemek verdi. Epaminon da kendisiyle yıllardır dargın olduğu Theodora ile barıştı, son olarak kardeşçe kucaklaştılar. Ne olacağı bilinmezdi ki, savaştı bu. Son olarak en yakın akrabaları son bir defa daha vedalaşmak için toplandılar. Epaminonda'nın boynuna istavrozlar, muskalar astılar ve böylece Epaminonda Türklerin haberi olmadan savaşa gitti. Yola çıktığında Nisan bitmek üzereydi ve Türkler Lamia'ya dayanmışlardı. Bunu gören Kral Yorgos, Çar'a hemen bir mektup yollayarak Türkleri durdurmak üzere gerekeni yapmasını istedi. Savaş beklenmedik bir anda sona erince, elinde kumanyaları ortada kalan Epaminon da, "Madem öyle ben de bizim Tiziya'da oturan Lostromo dederinin evine gider kalırım. Onda iyi şarap da vardır," diye düşündü. Öyle ya, yanındaki bu kadar mezeyi ne yapsındı? İstanbul'dakiler bir gün onun izini kaybettiler, üzüntüleri anlatılacak gibi değildi. Derken Yorgaki'den onun Tiziya'da bir arkadaşının evinde yan gelip yatmakta olduğunu öğrendiler. Aylar sonra yılbaşına yakın Epaminonda da çıkıp İstanbul'a döndü. Avluya nar taneleri saçarak, "1898 yılınız kutlu olsun," dedi. Yanında duran Loksandra onu öperek, "Daha nice yıllara," dedi. "Damadımız da uğurlu olsun." Kilio'nun düğün zamanı yaklaşıyordu hayırlısıyla. Kilio bir evlensindi de ondan sonra Epaminonda'ya da bir kız ayarlasındı. Yaşı geçiyordu. Olgunlaşıp bir yuva kurmasının zamanı gelmişti. Loksandra, "Kilio'nun düğünü olana kadar sakın gemilere dönmeyesin," dedi. Epaminonda bunu kabul etti. Yalnız Arezzo'ya kadar şöyle bir gidip gelmesi gerekiyordu. Orada bir çocuğu vaftiz edecekti. Loksandra, "Yine mi çocuk vaftiz edeceksin?" dedi. Başka çaresi yoktu. Oradaki bir kumbaraya, kumbara manevi ana, kardeş ya da bacı, sadıçlık yapan kişiye göre geline ya da damada verilen ad. Yeğeni kız doğuracak olursa adını Yenovefa koyarak çocuğu vaftiz edeceğine söz vermişti. Vaftiz burada doğan çocuğa ad koymak anlamında. Epaminon da yalnız kız çocuklarını vaftiz ediyor ve onlara ya Yenovefa ya da Panorea adlarını koyuyordu. Loksandra, "Gitmeyiver!" diye bağırdı. Onu bir türlü bırakmak istemiyordu. O günlerde sol gözde seyirmeye başlamıştı. Bu kötüye alametti. İçinde bir ses, Epaminon dayı bir tarafa salmamasını söylüyordu. Epaminon da onu dinlemedi, gitti. 12. ayrımın sonu, sayfa 124.